Ayrım 25. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 233. Fabrika. Bir süredir top atışları yakın çevremizde yeniden tehdit edici bir şekilde duyuluyordu. Yiyeceğimiz kalmamıştı ve neredeyse yeni hiçbir gıda maddesi gelmiyordu. Her gün başka bir yere kaçan birileri vardı. Çoğunluk Srebrenica'ya doğru gidiyordu. Ard arda 3 gün sabah erkenden ambarların arasındaki alanda toplantıya çağrıldık. Müdüriyet bizi bilgilendirip uyaracaktı. Annemle el ele tutuşmuş, Esma'nın tam arkasında duruyordum. Önce kız kardeşim önümde olduğu için adamları göremedim. Sonra insanlar daha kolay izleyebilsinler diye yine bir kasanın üzerine çıktılar. Buna rağmen daha çok Esma'nın ensesini görsem de adamların söylediklerini net bir biçimde duyabiliyordum. Srebrenica'daki insanlar da bizim gibi açlık çekiyorlardı. Hastalıklar yayılmıştı. 2 yıldır insanların elektriği ve temiz suyu yoktu. Kuşatma altındaki kentte şimdi 40 binden fazla insan yaşıyordu. Kamp yöneticisi Srebrenica'nın evlere kesinlikle bir alternatif olamayacağının altını çizdi ve her ihtimale karşı savaşta yaralanmış ağzından çıkan höpürtülü sözlerin anlaşılması için yardımcısının söylediklerini tekrarlamasını istedi. Kamp yöneticisinin konuşması gibi yardımcının sözleri de çok etkili değildi. Herkes korkmuştu ve kendi aralarında tartışıyordu. Kuvveti olanların çoğu hala kente gitmek istiyordu. Biz daha ne olduğunu anlayamadan Samir gelip bizi alır diye annem bizi teselli etti. Sakin olunması için çağrı yapıldı. Kamp yöneticisi boğazını temizleyip ciddi bir sesle bir kağıt parçasından okumaya başladı. Uluslararası kamuoyu bizi koruyacağına dair garanti veriyordu ve bu konuda ısrarcıydı. Sakin olmalıydık. Şu anda Birleşmiş Milletler güvencesi altındaki bölgedeydik. Hollandalı askerler bizi koruyorlardı. Esma önümde sinirden kanatana kadar boynunu kaşıdı. Korku kız kardeşimden bana geçti. Bu arada kamp yöneticisi Srebrenica yönüne gitmenin faydasızlığını, aslında neredeyse intihar olduğunu söylüyordu. Herkese orada kalma ve gerek Birleşmiş Milletler'e gerekse müdüriyete güvenme çağrısı yaptı. Aman Allah'ım diye haykırdı annem. Yine mi? Elimi bırakıp Esma'nın omzunu tuttu. Bir dakika dur, ben bir... Kız kardeşimin ensesini ve saç diplerini karıştırdı. Daha yaklaştım. O zaman kız kardeşimin ensesinde yüzlerce küçük kırmızı noktacık, aynı zamanda kaşımaktan dolayı oluşan tırnak izleri gördüm. Bir tür egzemaya benziyordu. Ama orman döneminde ne olduğunu biliyordum. Evet, yine bitlendik dedi annem. Senden ne haber küçük kız kardeş? Ambarların arkasına gidip birbirimizi kontrol ettik. Bitlenmek sıradan bir şey olmasına rağmen çoğu insan bundan utanıyordu. Annem ve ben paçayı kurtarmıştık. Esma hemen barış ağacının yanındaki derede tedavi edilecekti. Annem elinde bir makas ve bıçak hazır, Esma önünde toprağa oturmuşken gün geldi. Ya siz burada mı oturuyordunuz? Özür dilerim, galiba rahatsız ettim, görmemiştim. En yumuşak ve sakınan sözcükleri özel bir dikkatle arayıp konuştu. Kız kardeşime anlayışla gülümsedi. Bundan sakın utanma Esma. Gece ve ben de. Buraya geldikten sonra bitlendik. Ambarda hala hem sık dişli bir tarak hem de ilaç saklıyorum. Esma hiçbir şey söylemedi. Baby'yi tekrar kucağına almak istediğini düşündüm. Bu sebeple kız kardeşim ve ben günden biraz uzak durmuştuk. Ateşe atılmış baby'yi hesaba katmadan onunla konuşamıyordum. Annem nazikçe istemediğini belirtip teşekkür ederken saçları kesmenin en garantili yol olduğunu söyledi. Tamamen kısa saçta bitler ne yaşayabilir ne de yumurtalarını bırakabilir. Ama sonra sana uğrarım. Gün başıyla olur işareti yapıp kendi ambarına doğru gitti. Annem kesmeye başladı. Yeniden uzar dedi. Bir gün hiç olmadığı kadar uzun ve güzel olacak saçların. Sadece şu işi hemen bitiriver. İçeri girip dinleneceğim dedi Esma. Saat en fazla 1 veya 2 dedi annem yukarıya güneşe bakarak. Küçük kız kardeşle yapacak bir şey bulmak daha iyi olmaz mı? O kadar yorgunum ki yalnızca uyumak istiyorum. Mayıs ayının sonunda Birleşmiş Milletler Barış Gücü savaşın tüm taraflarına ultimatum verdi. Çarpışmalara ertesi gün en geç saat 12'de son vereceklerdi. Ancak ertesi gün çarpışmalar sürdü. Şehirlerimizin üzerine bombalar yağmur gibi yağdı. Kocası ve çocukları Tuzla'da olan bir kadın, kent merkezinin isabet aldığını ve kentin içinde her yerde ölü ve yaralı olduğunu duyunca çığlık atıp ambarların arasındaki alanda yere düştü. Daha sonra olayın ardından NATO'nun Bosnalı Sırpların bazı mevzilerine hava saldırısı düzenlediğini öğrendik. Müdüriyetten kısa bir sevinç mesajı verildi. Ertesi gün ayrıntılar açıklandı. Düşman tanklarından biri imha edilmişti. Bosnalı Sırplar hemen karşılık vermiş, birkaç yüz Birleşmiş Milletler askeri rehin alınmıştı. Yiyecek açığı bunları izleyen günlerde de sürdü. Diğer çocuk ve gençlerin çoğu fazla uzakta olmayan Birleşmiş Milletler karakoluna gidip yiyecek bir şeyler bulmuşlardı. Artık Esma ve bana da izin verildi. Ancak annem yola çıkacağımız zaman endişeyle konuştu ve boynunda yine kırmızı lekeler belirdi. Bundan hoşlanmadım. Yapayalnız. Orada iki kız. Ben şimdi bir oğlana benziyorum dedi Esma ve kısacık kesilmiş saç diplerinden parmaklarını geçirdi. Ormanda saçlarımı kestiğinden daha çok hem de. Bu iyi dedi annem. Yabancıların oğlan olduğunu düşünmesi daha güvenli. Buna rağmen dikkatli olmalısınız. Yalnızca saç değil dedim. Aynı zamanda kot pantolonlar ve Samir'in apoletli yeşil gömleğinden dolayıydı. Annem dediklerimi neredeyse duymamıştı. Esma'ya odaklanmıştı. Sana bir şey olmamalı. Erkekler asla. Buna izin veremem. Duyuyor musun? Seni korumam gerek. Allah beni affetsin. Annem burnunu çekmeye başladı. Esma teselli etti. Tamam anne, dikkatli olurum. Bir şey olmaz. Ben de dikkat ederim dedim. Samir'den bildiğimiz kadarıyla bizi koruması gereken 260 Hollandalı asker Srebrenica bölgesinde 13 gözetleme noktasına dağılmışlardı. Şayet rehin alınmamışlarsa tabii. En yakın gözetleme noktası evlerden birkaç kilometre uzakta nehre zıt yönündeydi. Gözetleme noktaları askeri saldırılara karşı koyacak şekilde yapılmamıştı. Birleşmiş Milletler savaşı tırmandırdıklarına ilişkin muhtemel suçlamalar karşısında kendini riske atmak istemiyordu. Askerler her şeyden önce gözlemciydi. Birleşmiş Milletler her yeri gözetlemeleri durumunda hiç kimsenin ciddi ciddi çizgiyi aşmaya cesaret edemeyeceği görüşündeydi. Bu sebeple gözlem noktaları herkesin bulabileceği şekilde görünür yerlerdi. Oraya giderken yolda pek konuşmadık. Oraya ulaşmaya odaklandık. Bizden önce başkalarının otlara bastığı yerlere basarak mayınlardan sakınmayı umuyorduk. Esma önden gitti, ben de onun ayak izlerini takip ettim. Terliyordu, gömleğin koltuk altları ıslanmıştı. Birçokları bizden önce gelip Hollandalıların cömertçe güzel yiyecekler dağıttığı ağaçtan yapılmış gözetleme kulesinin dibinde sıralanmışlardı. Ama son haftalarda açlara yalnızca patates kabukları atıyorlardı. Şimdi herkes askerlerin çöplerini bekliyordu. En iyi ihtimalle bir öğünden kalma yemek artıkları çıkabilirdi. Diğer mültecilerle rekabet içinde umutla durup ağzımıza bir şeyler tıkıştırabilmeyi bekledik. Askerlerin çoğunu görebiliyor ve onlara merhaba diye bağırmak istiyordum. Ancak tek bir kelime Flamanca bilmiyordum. İngilizce hello kelimesi artık dudaklarımdan çıkmıyordu. Hello, pasla birlikte içimde donup kalmıştı. Bonjour diye birdenbire çıktı ağzımdan. Hem diğer dilenciler tarafından duyulmak ve beklentilerine karşılık vermek hem de Fransızca ile Esma'yı neşelendirmek için. Ancak askerler yanıt vermedi. Canları sıkkın görünüyordu. Yaşlı bir adam oradan uzaklaşırken vazgeçsek daha iyi olacağını, Hollandalı askerlerin kendilerine bile taze yemek kalmadığını, onların da şimdi kıt savaş kumanyalarıyla yaşadıklarını söyledi. Çöplerinde yemek artıkları bile yoktu. Sırplar onların da yemek almalarını engelliyordu. Dizel yakıtları da kalmadığından araçlarını kullanamıyorlardı. Adam pes dercesine kafasını salladı. Bizi koruması gerekenler kendilerini bile koruyamıyorlar. Kendi kontrol kuleleri arasında nasıl gidip geldiklerini biliyor musunuz? Katır sırtında. En iyisi çabucak gidin buradan. Adam gitti ama biz kaldık. Şansımız yaver gidebilir. aşağıya bir şeyler atılabilirdi. Öğleden sonra olduğunda hala bir şey alamamıştık. Karanlık olmadan evlere varabilmek için yola çıkmamız gerekiyordu. Belki eve giderken yolda böğürtlen buluruz dedim. Daha olgunlaşmadılar dedi yine önden giden Esma. Zaten patikadan ayrılamayız. Mayınları unutma. Yaşlı adam dedemi düşünmeme sebep oldu. Sonra babamı. Elimden geldiğince kız kardeşimin ayak izlerine basarak ilerledim. Babamı bir daha görebileceğimizi düşünüyor musun? Bilmiyorum. İyi ama onu gerçekten görmek istemiyor musun? Ne demek istiyorsun? Dayak. Ben doğmadan önce daha da kötüymüş, kendin söylemiştin. Eski yatak odamızda bir kez ona domuz da demiştin. Esma durup bana döndü. Babam mı? Herhalde yanlış anladın. Sana vuruyordu. Sesleri hatırlıyorum. Ardından bunun en çok kendisine acı verdiğini söyledi. Sana böyle davranmamalıydı. Demek ki henüz o kadar kötü değildi. Neden hemen her zaman sen suçlanıyordun? Herhalde ben en yakın olandım. Sonra annem fark etti. Ensesinde gözleri vardır onun. Aynı şeyler yaşanmamalıydı. Seni korumalıydı. Ben de arada sırada hafif bir şaplak yedim. Evet, ama diğerinden değil. Diğeri? Babam değildi. Dedemdi. Slivovitz'in dozunu kaçırınca kendini kontrol edemiyordu. Dedem mi? Evet, beni rahat bırakmazdı diye başını salladı kız kardeşim. İlk kez aşağıda, kilerde. Peki ama annem ile babam ne dediler? Babam fabrikadaydı veya kendi dünyasında kaybolmuştu. Annem şalgam tarlasındaydı, kümesteydi veya sürekli çalışıp duruyordu. Dedem ne yaptı? Benimle oynadı ve erkekler kadınlara ne yaparsa işte. Sonra annem ne yapmaya çalıştığını anladı ve babam ile dedemin gırtlağına bıçağı dayadı. Babam artık dayak atmayacaktı. Ve eğer dedem bir kere daha bana dokunursa, annem seni ve beni alıp sokakta yaşayacak olsak dahi evi terk edecekti. Ve dedem ahıra gönderildi, kendi çiftliğinde. Bir anda, bir gün evde pasla oynayıp dedemle eğlenmek yerine annemin onunla kümese gelmem için nasıl ısrar ettiğini hatırladım. Beraberce dışkıları temizleyip samanları kabartıp yumurta toplayacağımızı söylemişti. Ancak sonra birdenbire yumurta sepetini düşürmüş, pislik içindeki yere oturup ağlamış ve o sırada kesinlikle orada olmayan Allah'a dua etmişti. O zaman bir şey anlamamış, sepeti elime alıp yalnız başıma bir kuluçkadan diğerine gidip yumurtayla doldurmuştum. Daha sonra evde tehlikeli bağırışmalar ve çığlıklar duyuldu. Gecenin bir yarısı mutfaktan annemin sesi geldi. Onun boğazını keserim. Oysa ertesi sabah uyandığımda yalnızca kabus gördüğümden emindim. Annem ahırın kireçleneceğini söyleyip yardım etmek ister misin diye sormuştu. Benim isteğim dışında hiçbir erkek bana hiçbir zaman dokunamaz dedi Esma veya bana vuramaz. Haydi şimdi yolumuza devam edelim. Ertesi gün evlerin çevresindeki bağımsız çiftlikler ve yanan köylerden dumanlar yükseldi. Çok iyi bilinen silah atışları daha da yakından duyuldu. Sinirler iyice gerildi. Annem anlaştığımız gibi erkek kardeşim tarafından alınmazsak bizi babama ve Samir'e götürecek olan kuryeyi sordu. Ertesi sabah kızıl sakal geldi. Bir an rahatlamıştık ve daha fazla bekleyemeyeceğimizi, yola çıkmamız gerektiğini, son çarpışmaların bütün şiddetiyle sürdüğünü, eğer evlerde daha uzun kalırsak ölümün garanti olduğunu söyledi. Sırp birlikleri, Birleşmiş Milletler'in güvenli alanını küçültmek ve daraltmak için Srebrenica'nın iç bölgelerindeki her yere hücum ediyordu. İç bölgelerin işi bitince büyük olasılıkla bizzat kenti ele geçirmeye çalışacaklardı. Biz, kızıl sakalı dinlerken bir kadın silüeti patikadan doğru yaklaşıyordu. Küçük bir çıkın taşıyordu ve hastaneye doğru sendeleyerek ilerleyip merdivenlerde düştü. Burada kalın dedi annem. Ve hemen kadına doğru gitti. Başka kadınlar yardıma koştu. Erkekler ne olduğunu anlamak için müdüriyetten çıktı. Esma da oraya gitti. Birkaç dakikada panik çıktı. İnsanlar çığlık çığlığıydı. Gözlerinden korku okunuyordu. Birkaç gündür hiçbir şey yemediğimiz halde Esma kustu. Bir kadın düşenin yanında bayıldı. Düşen kadın hıçkırarak yaşadıklarından parça parça bir şeyler anlatıyordu. Kamp yöneticisi Sıkılı yumrukları ve yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla Allah adına korkunç bir intikam almaya yemin etti. Mesafeli durmanın en iyisi olduğunu hissetmiştim. Aynı zamanda içimden bir şey beni oraya çekiyordu. Yavaşça yaklaştım ama bu mesafeden bile neler olduğunu duymak mümkün değildi. İnsanlar daha yüksek sesle bağırıp feryat etmeyi sürdürüyor, Allah'a yardım etmesi için dua ediyor, intikam yeminleri edip yaşananları tekrar anlatıyorlardı. Sırplar çiftliklerine hücum ettiğinde kadın, kocası ve küçük oğulları kümese gizlenmişler ve kaçamamışlardı. Hızla yakalanıp sorguya çekilmişlerdi. Daha sonra adama bir seçim imkanı tanınmış. Hem oğlunu hem de büyükleri öldürme tehditleri altında tek bir kurtuluş imkanı önüne konmuş. Yalnızca kendini değil, hem karısını hem de oğlunu kurtarabileceği bir imkan. Ancak hayatta kalabilmenin bir bedeli vardı. Ondan önceki adamlar gibi ya bedeli ödeyecekti ya da ailesi öldürülecekti. Bedel, daha önce asla işitmediğim birkaç kelimeden oluşuyordu. Oral kastrasyon. Adam kendi oğlunu ağzıyla hadım etmeye zorlanmıştı. Küçük oğlanın cinsel organını ağzıyla ısırıp kopartmaya, yoksa hepsi ölecekti. Önce karısı ve oğlu, ardından kendisi. Bu korkunç zalimlikten sonra çiftlik ateşe verilmiş, yaralı çocuğunu göğsüne bastırmış kadının gözleri önünde adam vurulmuştu. Oğlan evlere gelirken kan kaybından ölmüş, şimdi annenin elinden bırakmak istemediği çıkının içinde yatıyordu. Feci bir gece oldu. Ambar karanlıktı. İnlemeler ve korkmuş seslerle doluydu. Eğer buraya gelirlerse acaba ne olacak diye sordu biri. Bunu herkes tahmin edebilir dedi, burnunu çekiştiren bir diğeri. Bizi önce bu bölgeden kovmak istemişlerdi. Şimdi de tamamen dünyadan yok etmek istiyorlar. Bu kadar acıyı hak etmek için ne yapmıştık ki? Kafamda imgeler dönüp duruyordu. Hadım edilen oğlan yalnızca 3 yaşındaydı. Bu hain adamlar böyle şeyleri yaşları büyük oğlanlara da yapmayı düşünebilirler miydi? Keşke Samir ve babam birbirlerini bulmuş olsalardı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 241.